Merhaba. Bugünkü bölümde biraz mantıktan bahsedeceğim. Aslında bulanık mantıktan bahsedeceğim de. Yani bu bulanık mantık meselesine gelene kadar önce mantık kavramından bahsetmek lazım. İşte ben üniversitede matematik eğitimi aldım. Orada yüksek matematik dediğimiz, böyle günlük hayatta çok kullanmadığımız aritmetik dışındaki matematik tamamen böyle ağır mantıksal ilkelere dayalı, sorgulanamaz neredeyse katı kuralları olan bir sistematik. Aslında bizim gündelik hayatımızda kullandığımız aritmetik de öyle biraz. İşte o günlük hayatta yaptığımız hesaplamalar bile belli bir mantıksal sistemle açıklanmış. Hani 2 artı 2'yi farklı şekilde toplamayı düşünmüyoruz. Zaten bu en basit şekli. Bunu bizim önümüze hazırda koymuşlar. Biz bunu kullanalım diyoruz ki yıllar yılı da işe gayet yarıyor. Zaten matematiğin de böyle evrensel bir dilinin olması, Çin'de de 5 ile 3'ün aynı şekilde toplanıp işte Amerika'da da aynı şekilde toplanması özellikle amaçlanılmış bir şey gibi geliyor. Çünkü insanoğlunun teknik gelişimi için bir dilinin bari ortak olması lazım. Bu da mantıksal dil aslında. Bu mantık kavramı da ilk kez Antik Yunan'da ortaya çıkan bir şey ya da yanlış tarih tarafından bize öyle aktarılıyor. İlk antik Yunanlar buldu bunu demek için. Bilemiyorum. Onu da ayrı bir zaman tartışırız. Bunu Herakleitos ortaya atıyor. Logos'tan yola çıkarak. Logos akılla kavramak demek. Mantık da doğru düzgün düşünmek demek. Yani sistematik düşünmek demek. Zaten Herakleitos bu logosu değişimin sürekliliğine ve diyalektiğe atıfta bulunarak sürekli yineliyor. Zaten ünlü bir lafı da vardır işte Fragmanlar kitabında geçer. Aynı derede iki kez yıkanılamaz gibi bir laf bu. Dolayısıyla Herakleitos bu logos kavramıyla mantıksal sistematik düşünme ile ilgili ilk ibareleri göstermiş bir düşünür. Ardından Thales geliyor, işte Platon geliyor. Thales zaten Sokrates öncesi filozofların içerisinde ve matematikle çok içli dışlı olmuş biri. Zaten bir tüccar oğlu. O da Miletos'ta yaşayan bir insan. Thales'in de mantıksal ilkeleri böyle doğrudan söyleyemese de mantıksal ilkelere çok benzer bir şekilde teoriler ortaya çıkardığını görüyoruz. O dönem teoriler de yani bir geometrik şekli alıyorlar, ölçümler yapıyorlar. İşte bu kenar böylesi, şu kenar da şöyledir gibi genellemelerle olsun bitsin bu iş diyorlar. Biraz da teoriler çokça birikmeye başladıktan sonra Aristo buna bir el atıyor. Durun bir dakika diyor. Ben size çok güzel bir düşünce ve ispat formatı geliştireceğim. Bundan sonra bütün teoriler böyle tek formatta olsun. Herkes herkesin dediğini anlasın. Şu an hani bizim vardır. YÖK'ün tez bankasına girdiğinizde bir tez formatı vardır. Bütün tezler neredeyse çok benzer formatlarda yazılmıştır. Ve anlarsınız yani o sistematiği. Aristo da biraz öyle bir sistematik geliştireyim diyor. İşte lisede de bizim çok dalga geçtiğimiz bir kavramdı. Sadece bizim değil, genellikle çok dalga geçilen bir mantık tipidir Aristo mantığı. İşte klasik önermeler mantığı da deniliyor bu mantığa. Nedir? Kuşlar uçar, tavuk da bir kuştur. Dolayısıyla tavuk da uçar gibi şu anda da tam olmamış olabilir bu önerme serisi ama buna getiriyorlar her şeyi genellemesi ya olması ya da olmaması gerekiyor Aristo mantığında. Biraz ileride bahsedeceğim ya birler ve sıfırlar var. Dolayısıyla bu arada çok bir ifade yok Aristo mantığında. Olabilirmiş de değil. Zaten buna yönelik eleştirilerle mantık düşüncesi gelişiyor. Aristo da bu klasik önermelerine afili yakıştırmalar yaparak bayağı ciddiye alınmayı da amaçlamış. İşte birisine şey diyor, çelişmezlik birisine de üçüncü durumun olanaksızlığı diyor. Çelişmezlik şey demek, bir şey ya beyazdır ya siyahtır, bir şey ya vardır ya yoktur. Üçüncü durumun mümkün olmaması da olabilirler yoktur diyor. Yani ya böyledir ya değildir diyor. İkisinin arasında herhangi bir şey olamaz diyor. Sonra, yıllar sonra Rönesans döneminde sislerin arasından bir Descartes geliyor. O da matematikçi. Diyor ki arkadaşlar sürekli biz bu kavramlarla bir şey vardır, bir şey yoktur, öyleyse vardır, böyleyse yoktur diyoruz. Yani biz biraz daha deney ve gözleme odaklansak, var olan somut gerçeklikler üzerinden ispatlar yapmaya çalışsak olmaz mı diyor. Ama kendisinin de aslında tüme varımsal meselesi şey, düşünüyorum öyleyse varım. Kendi içinde de saklıyor bu. Hem tüme varımı hem de mantıksal çıkarımı biraz deney ve gözleme bağlayarak halletmeye çalışıyor. Descartes'ten sonra da mantık böyle geri dönülemez şekilde matematikçilerin eline kalıyor. Yani mantık kavramına katkıda bulunanların hepsi neredeyse matematikçi Descartes'ten sonra. İşte aslında klasik mantığın da bazı güzel yönleri var. Buna kıyas diyorlar. Biraz daha inceleyici ve sınıflayıcı, biraz daha kavramsal. Ama mantık şu an tamamen matematikleşmiş durumda. Ama 20. yüzyılda özellikle bazı düşünürler bunu matematikçilerin elinden biraz alıp daha özelleştirmeye, daha incelemeye dönük kullanmışlar. Mantığın matematikselleşmesi ve son dönem işi değil. Aslında ilk çağda da bunun savunucuları var. Onlardan biri Platon. Aristo biraz mesafeli ama Platon çok acayip ateşli bir savunucusu. Hatta okulunun kapısına şey yazıyor. Geometri bilmeyen giremez yazıyor. O kadar ötekileşti. Hani defolun bilmiyorsanız geometri demeye getirmiş. Fakat bu şu konuda haklı. Mantık aslında matematiğin gelişimine, matematik de mantığın gelişimine yıllar yılı tür olarak böyle öz olarak çok birbirlerine yakınlar. Bir sistem çünkü ikisi de birbirinden ayrılamıyorlar geldiğimiz noktada da. Böyle felsefenin ayrı bir kolu olamamış hiç mantık. Hep bir matematikle ilişki olmuş. Matematiğin de tabii ki mantıkla ilişkisi olmuş. Çünkü ikisi de geldiği noktayı birbirine borçlu. Sonra 20. yüzyılda bir matematikçi çıkıyor yine Bernard Russell. İşte diyor ki ben bu Aristo mantığına, idealizme karşı bambaşka bir felsefeyi savunuyorum diyor. Onunla beraber tabii çağdaşları var, Wittgenstein gibi. Bunlar analitik felsefe kavramını ortaya atıyorlar. Yani bilginin dayanağı bilimdir. Bilim ise farklı dil yapılarıyla ortaya atılan önermeler bütünüdür diyor. Bu yüzden biz dil analizi yapacağız diyor. Matematiği de bir dil içine sokuyor. Matematik bir dildir olarak öne çıkarıyor daha doğrusu. Bu zaten ondan sonra çok benimsenen bir şey. Sonra da çok soru soruluyor. İşte matematik bilim midir, matematik dil midir deniliyor ama yani Bernard Russell'a göre çoğunlukla matematik bilimi geliştirmek için ihtiyaç duyulan dildir diyor. Wittgenstein böyle dile daha geniş açıdan bakıyor. Hatta bir cümlesi var, o özetliyor bütün felsefesini bence. Dil benim dünyamın sınırlarıdır diyor. Ya bakın düşünce falan demiyor, mantık demiyor. Çünkü ona göre mantığı dil şekillendiriyor. Yani siz düşünerek konuşmuyorsunuz, konuştuğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra diyor. Dil bütün dünyaya olan yaklaşımımızı, o sistematiğimizi belirliyor diyor. Bu bana çok ilginç geliyor açıkçası bu düşünce. Ya inanılmaz enteresan bir şey. Ya buraya bir parantez açmak istiyorum. Burada konuşmacı kendi fikirlerini aktaracak. Ya çağlar boyunca geldiğimiz noktada iletişim kurma biçimlerimiz, yani bazı konularla alakalı kesin konuşamama veya kendine yönelik çok uzun vadeli planlar yapamama aslında bizim kullandığımız dilin bir etkisi gibi. Çünkü günümüz dünyasında insanlar böyle lineer, klasik önermeler mantığıyla doğrusal bir gidişat sergilemiyor. A noktasından B noktasına ilerlerken tek yönlü bir çizgi yok. Böyle bayağı çetrefilli yollar var. Acayip pürüzler var, sürprizler çok fazla, beklenmedik olaylar çok fazla. Ekonomik, sosyal, kültürel, ya taşıdığımız o kadar çok bilgi var ki bir kere sadece bundan bile bahsedebiliriz. Belirli kavramlar üzerine çok kesin konuşamıyoruz örneğin. Olabilir belki diyoruz. Zaten şu anda kesin konuşmak, ha bu böyledir demek, biraz da gelişmemişlik gibi. Yani olabilir, bir hata payı bırakıyorum. Ha incelenmeli, bakılabilir demek, biraz daha gelişmişliğin bir göstergesi sanki. Teyit edilmeyen meselelerle ilgili böyle gaza gelmemek de günümüz insanının taşıdığı büyük bir beceri bence. Yani çoğumuzun taşıdığı büyük bir beceri. Şey yapmıyor. Bu böyledir, hadi gidiyoruz demiyor. Aristo'nun varsaydığı gibi bir şey ya da vardır ya da yoktur demiyor. Olabilir belki de diyor. Biraz daha şüpheci aslında. Üçüncü durumların olabilirliğine çok atıfta bulunuyor. Bir bakalım. Ya çok kullanıyoruz artık bunu. Ya ben günlük iletişimimizde de bunu dikkat ediyorum. Çevremdeki herkes, neredeyse küçücük bebeğim bile biraz daha hata payları bırakarak iletişim kurmaya çalışıyor gibi geliyor. Çünkü soru işareti olmadan, ya bir şey ya böyledir ya şöyledir şeklindeki yaklaşımlar, o klasik yaklaşım aslında çok gelişmeye de açık değil. Ya tıkanıyor bir yerde. Tamam diyor. Ama soru işaretleriyle yaklaşırsak onlara cevap bulmaya teşvik ediliyoruz gibi. Ama bu Russell'ların, Wittgenstein'ların, De Morgan'ların kurucusu oldu. Sembolik mantık, hatta analitik felsefenin yapı taşı olan sembolik mantık, o da iki değerli olduğu için, yani birler ve sıfırlardan oluştuğu için artık yavaş yavaş yetmemeye başlıyor dünyayı anlamaya, bilgiyi oluşturmaya. Bizim daha geniş bir bakış açısına ihtiyacımız doğuyor. Ve bu iki değerli mantıktan çok değerli mantığa böyle tatlı bir geçiş var. Hatta bu mantıkla alakalı bizim ülkemizden de geçmiş bir yol var. Nazi Almanya'sından kaçıp İstanbul Üniversitesi'nde ders veren Hans Reichenbach adlı bir mantıkçı çok değerli mantığı ilk öne sürenlerden. Doğru, yanlış gibi, yani 1 ve 0 gibi değerlerin yanında belirsiz, nötr gibi değerler ortaya atıldı. Bu çok değerli mantık beraberinde Heisenberg belirsizlik ilkesi, entropi falan da getirdi. Beraber geliştiler. Elbette bunlardan derinlemesine bahsetmeyeceğim. Çünkü derinlemesine ben de bilmiyorum. Ama bize getirdiği nokta en önemlisi fuzzy logic. Şu anda bütün cihazlarımızda, yaşam tarzımızda kendini güçlü bir şekilde hissettiren bulanık mantık. Zaten bu podcast'in konusu bulanık mantıktı ama işte bulanık mantığa gelene kadar ne gibi değişimler olmuş bunu görmemiz gerekiyor diye bahsettim tüm bunları. Ve bulanık mantığa çok kısa bir zamanım kaldı. Yani asıl olaya gelene kadar asıl olayın tarihçesi yine daha çok zaman aldı. Bir önceki bölümde olduğu gibi. Bulanık mantık bize çok yakın topraklarda doğmuş. Biraz da kanımız canımız olan bir bilim insanından çıkmış. Bu bilim insanının adı Lütfü Alaskerzade. Bakü'de doğuyor ama bilimsel çalışmalarını Amerika'da yürütüyor. 1965'te bir makale yayınlıyor. Bulanık mantık adıyla bir makale. Bu çok değerli mantığın üzerine belli derecelerde doğru olabilen değişik bir mantık yapısı kuruyor. Yani onun mantığında doğruların, yanlışların, belirsizlerin, nötrlerin yanı sıra belli oranlarda doğru, belli oranlarda yanlış ya da belli oranlarda sıcak, belli oranlarda soğuk, yani bunu çoğaltabiliriz, kavramlar var. Ve bu değerler yapay zekanın gelişmesine o kadar çok katkı sağlıyor ki yapay zeka insanın tecrübeleriyle doğayı anlamlandırmaya çalışıyor. Belirsiz durumlar karşısında B planları geliştirebiliyor, sorular sorabiliyor, meseleleri özelleştirebiliyor ve en önemlisi kişiselleştirilebiliyor. Tamamen kendi dünya algınıza özel bir yapay zeka tasarlayabiliyorsunuz. İşte cihazların aç, kapat, dur, ilerle gibi siyah beyaz alanlardan çıkıp gri alanlarda hareket etmesine olanak sağlayan bir mantık, bulanık mantık. Bu gri alanlarda doğrudan insan hayatından alınma. Yani biraz soğuk, işte hafif halsizim gibi her şeyden biraz olan önermeler. Zaten bu bulanık mantık fikrinin doğu kültüründe yetişmiş bir insandan çıkması da şaşırtıcı değil. Ta o zamanlarda Aristocu olan Farabi bir de doğruların yanlışların yanında belirsizliği ortaya koymuş bir felsefeci. Farabi'nin İkili sistemlerle biz doğayı anlayamayız. Doğrular yanlışlarla bu iş olmaz demesi günümüzde işte bütün matematiğin, kuantum fiziğinin falan belirsizlikler üzerine kurgulanmasına yol açıyor. Yani doğu felsefesinde zaten pozitivizm pek yok. Biraz fazla da duygusal bir yaklaşımı var olaylara. Yani insan her şeyden biraz hissedebilir gibi bir yaklaşım var. O nedenle bu ya bulanık mantık önce Batı dünyası tarafından biraz şüpheyle yaklaşılan bir alan. Ama bakıyorlar Uzak Doğu'da ve Hindistan falan yapay zekayı bu mantıkla şekillendirmeye başlıyor. Bu bizim işimize yarayabilir galiba diyorlar. Tabii şimdi bu klasik önermeler mantığını, pozitivizmi birden silmemek lazım. İyi ki onlar da bir sistem kuralım demişler ki bu seviyeye kadar gelebilmişiz. Bu seviyeden sonra da çok hızlı ilerleyecek gibi geliyor bana bu mantık meselesi. Çünkü bulanık mantık yapay zekayla beraber ilerlemeye de muhtaç bırakıyor insanı. Yani insan bütün olayları belli bir oranda değerlendiriyor, bunu yapay zekaya yüklüyor. Sonra ne olacak? Yapay zeka ile aynı zeka seviyesinde olmaması gerektiği için biraz daha ilerlemek zorunda hissedecek. Bu biraz duygusal bir yorum oldu, mantıksal bir çıkarımdan ziyade. Ama yani günümüz dünyasında da çoklu olasılıklar üzerinden hareket etmek zorundayız. O kadar çok değişken var ki, tabii bunu da yapay zeka yüklemek durumundayız. İşimiz daha da kolaylaşsın diye, biz başka şeyleri düşünelim diye. Ondan dolayı bilmiyorum, belki bu ilerleye ilerle bu mantıkla çok farklı bir bilim disiplini geliştireceğiz, sistemi geliştireceğiz. Belki bu evreni anlamlandırmak için o bir yerde tıkanıp kalan o kafa var ya, belki o noktada açılacak, bilmiyorum. Belki karanlık maddeyi daha rahat algılayacağız bu bulanık mantığın sonunda gelişmesiyle. Biraz ümitliyim ben, yeter ki gelişsin yani. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. İlginç bir konu olduğu için burada bahsetmek istedim. Daha da gelişir, daha da farklı şeyler anlatılır bu konuyla ilgili. Ama şimdilik bu kadar bilgiyle bu kadarını anlatayım. Yanlış anlaşılmaların da olmaması için. Ondan dolayı bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.